Ayrım 14. Tarih boyunca polis kışkırtmaları. Bernard Thomas. Sayfa 167. 6. kısım. Gapon yerden kesilmenin birinci yüzü. Mujikoğlu Gapon, Poltava ilinin küçük bir Ukrayna şehri olan Biliki'de doğdu. Babasının koyun sürüleriyle izbenin içindeki karanlık ikonlar köşesi arasında mistik ve sefil bir çocukluk geçirdi. Sonra zenginlerin çocukları tarafından sanı yakılarak 5 ilkokul yılına katlandı. 15 yaşında Tolstoy'u okuması ona ışıltılı bir iyilik, umut ve inanç ütopyası, Hristiyan anarşizmini keşfettirdi. Dünya zevklerinden çekilmiş, sinirli ve mutlu akı arayan, baş döndürücü bir din duygusuyla papaz okuluna girdi. Papaz olarak çıktı ve evlendi. Fakat dram hemen çıka geldi, karısı öldü. Az daha delirecekti. Onu beyin humması nöbetleri işledi. Başı boş bir köpek gibi taze mezarın çevresinde dolaşıp duruyordu. Geceleyin ölünün hayaleti onu ziyarete geliyordu. O zaman geçmişle ilgisini kesti, çocuklarını babasına bıraktı ve St. Petersburg'a vardı. Orada başka bir sınama bekliyordu. Sırma işlemelerle kaplı yüksek rahiplerin iki yüzlülüğü ve ahlak bozukluğu. Yazılmış olduğu Din Bilimi Akademisi'nin çürümüşlüğü onu daha da dehşete düşürdü. Hocalarının ve arkadaşlarının limanın adı kötüye çıkmış evlerindeki ince alemleri midesini bulandırdılar. Hele bir görev rastlantısında işçilerin sıkıntısına, onların çalışma ve alkol içindeki sonsuz alıklaşmalarına tanık oldu. Bozuk sağlığı böyle çelişmelere dayanamadı. İç acılarla kinrilerek boş, anlamsız ve hummalı halde vicdan azaplarına çare aramak için bir zaman Kırım'da kaldı. Karadeniz'in güneşinde yan gelip yatan Tolstoycu ya da nihilist aydınlarla sık sık görüştü. Bu kısa kalış ne de olsa incelemesine yetti. St. Petersburg'a dönüşünde köy papazı katılığını yitirmişti. Öğrenimine tekrar başladığı akademi o zaman ona başkentin en yoksul semtlerinden birinde bir iş verdi. Çok çabuk rolünü aştı, gizli örgütlerin militanlarıyla tanıştı, geceleme yurtları kurdu, çocuk barınaklarını ve ocaklarını canlandırdı. Yeni papazlık görevine başı inik daldı. Hatta o sık sık insan pırtılarının, kumarda yutulmuş aristokratların ve fahişelerin, dilencilerin ve pezevenklerin, işsiz kalmışların ve papazlıktan çıkarılmış keşişlerin çürümekte olduğu, Gorki'nin ayak takımı arasındasında tasvir edilen uğursuz çevrede görüldü. Bu göreve tutkuyla sarıldı. Davranışında biraz dinsel öğüt, çok etkililik ve sonsuz ateş vardı. Gökten çok yerden söz ediyordu. 3 ayda herkesçe sevildi. 6 ayda bir havari gibi tutuldu. Çok geçmeden geniş bir tasarı kurdu. İşsiz kalanlar için kooperatifler kurmak, kamu çalışmaları yaratmak, işçi evlerini yeniden düzenlemek, terk edilmiş çocuklarla ilgilenmek, kısacası cehennem azabına mahkum olmuşları yeniden canlandırmak. Toplumsal sınıfına karşı gösterdiği işitilmedik bir cüretle planının bir örneğini St. Petersburg Polis Müdürü Clay Gels'e verdi. Bu plan ilgi çekti. General Maksimovic'e gönderdi. Kraliçenin koruyuculuğundaki bir hayır kurumu olan yardım evlerinin müdürüydü. Maksimovic de buna hayran kaldı. Majestelerinin kendisinin işi inceleyebileceğini umuduna kapılarak Gapon'u İmparatoriçe'nin nedimesi Prenses Norishkin'e takdim etti. Hemen ertesi gün başkentin en aristokratik salonlarının kapıları onun önünde açıldılar. Tasarı çevresinde yapılan gürültü 1902'de Gapon'un hiç düşünmemiş olduğu kimselerin, Okrana'nın sorumlularının, özellikle Zubatov'un kulaklarına geldi. Papazın hareketinin bu sonuncuyu ne derecede hoşlandırabilmiş olduğu kolayca hayal edilir. Hemen başlıca yardımcılarından biri olan Mihailov'u gönderdi, kendisini tanıttırdı ve ona bir insanseverlik ışığı altında kendi fikirlerini açıkladı. İki adam arasındaki uyuşma noktaları o denli çoktu ki yeni koruyucusunun gerçek görevini öğrendiği zaman bile onunla ilişkiyi kesmeye karar veremedi. Tedbirler almak şartıyla oradan geçen desteklerden yararlanmamak için. Polis tarafından işçilere verilen para başka birininki kadar iyi olurdu. Okran'ı onu kullandığına inanıyordu. Yararlanan ise oydu. 1903 ilkbaharında akademiden diplomasını alır almaz Zubatov'un St. Petersburg'daki pek resmi işçi birliğiyle uğraşması teklifini kabul etti. Bir şart koşmaksızın değil, hiçbir zaman polis sendikanın tek bir üyesini tutuklamayacaktı. Başka türlü imkansızdır diye açıkladı. Çok fazla militan şimdiye dek kürek cezasına gönderildiler. İşçiler kuşkulanmaya başlıyorlar. Bu tutuklamalar ihtilalcilerin işine geliyor. Zubatov onun boyun eğmeyecek kadar güçlü olduğuna inandı ve Gapon serüvene atıldı. Birliğin üyelerinin yararlandığı kesin bağışıklık derneği pek çabuk başarı yoluna soktu. Para yardımları sel gibi aktı. Sosyal demokratlar bu reformcu girişimin yığınların onların çok geniş tasarılarına yüz çevireceğinden korkmaya başladılar. İşte o zaman Zubatov'un düşüşü çıka geldi. Gapon o sırada temizlenmediyse bunu oyunun ustalığına borçludur. Gerçekten en ufak bir şeref ve şan tasasında olmaksızın sendikayı el altından yönetmekle yetiniyordu. Hem sonra bunda her şey onu yatıştırıyordu. Bir doğadan önce yaptırdığı din üzerine konuşmaların ya da okuma oturumlarının tarzı kadar çalışan sınıflara ayrılmış olan Viborg'un dış semtinde düzenlediği çay salonu bunlardandı. Biraz renkli ve şekerli su tatmak için saygıdeğer çehreli bir kurumun içinde onunla birlikte toplanan bu proletaryalar pek tehlikeli olamazlardı. Aykırı bir hal olarak Zubatov'un kayboluşu onu rahatsız edici bir koruyucudan kurtardı. Çünkü ne polis müdürü Kleygas ne polisin genel müdürü Lopukin onu elde oynatacak kişiler değillerdi. Onu yalnız kendi adayışına yardım edilmesi gereken çok iyi bir papaz olarak görüyorlardı. O artık her iki tablo üzerinde daha da kolayca oynayabildi. Onun zararsız meczup tavrı patronlardan bazı reformlar, polisten para koparmasını ve polis müdüründen işverenler üzerinde bir baskı yapmasını sağladı. Öte yandan başarılarıyla harekete ek bir atılım verdiler. Yardımcılarından en iyileri onun değerlerini överek ve suç ortaklığı ağları kurarak özellikle şubeleri arttırıp her yere sızdılar. 1903 yılının sonunda St. Petersburg'un dış semtlerinde Gaponcu işçi bölümleri 17'den az değildi. Proletarya rahat durduğundan bakanlıkların koridorlarında papazdan gittikçe daha çok memnunluk duyuluyordu. O derece ki o çağda doğru merkez cezaevinin papazlığına atandı. Bu arzulanan rahat bir işti. General Fulon'un Kleygels'in yerine polis müdürlüğüne atanması onun girişimini büyüttü. Polisin onaylamasıyla işçi kurultayları bile düzenlendi. O toplantılarda tartışıldı, şarkı söylendi, dans edildi. Tek bir başarısızlık oldu. Hareketini Rusya'nın kalan bölümüne, özellikle Moskova'ya, Harkova ve Kiev'e yaymak istediği zaman engel olundu. Bileklerinde kelepçelerle başkente geri gönderildi. Bir arpalık verildi kendisine. Bir imparatorluk kurması istenmiyordu. Dünyanın en gerici yönetici sınıfları karşısında işçinin durumunu düzeltmeye girişmede çelişmeli bir şey olabileceğini biraz önemsemekti bu elbette. Yine kaybedecek bir şeyi bulunmayan bu 3 milyonluk işçinin temsil ettiği gizli kuvveti ve onların örgütlenmesine yardım etmedeki inanılmaz ihtiyatsızlığı unutmaktı da. Bunu meydana çıkarmak için bir kıvılcım, Putilov fabrikalarından sendikanın üyesi 4 işçiye yol verilmesi yetecekti. Fakat artık çok geçti. Bir ayakları yerden kesilme olayının kurbanı olarak polis hareketlerin yönetimini elinden kaçıracak ve ihtilalcilerin davasına hizmet edecekti. Hem bu kez yankılar yapacak bir şekilde. 21 Ocak 1905, yüzü çok zayıf, kara gözleri ateşli, başında uzun saçlarını saklayan bir kış başlığı olduğu halde Gapon kara dondurucu soğuğa karşın Kolomenski semtinin bölümünde onu dinlemeye gelmiş kalabalığın arasından kürsüye dek yol açtı. İşçiler, aydınlar, öğrenciler, küçük esnaf, hatta askerler ve polis memurları toplanmışlardı. Cübbesini ve gümüş haçlı üstlüğünü çıkarmakla vakit kaybetmeksizin ağır, biraz boğuk bir sesle hepsi adına çara hitap eden kaleme almış olduğu dilekçesini okumaya girişti. Derin bir sessizlik oldu. Efendim, biz St. Petersburglu işçiler, karılarımız, çocuklarımız ve ana babalarımız, geçim kaynağı olmayan yaşlılar, adalet ve koruma istemek için sana geldik ey çar. Dilenciliğe düşmüş haldeyiz. Gücümüz bitti ey çar, çekilmez acılarımızın uzamasından ölümün daha iyi olduğu kesin an geldi. İşte bunun için işi bıraktık ve patronlarımıza haklı isteklerimiz yerine getirilmeden önce çalışmaya başlamayacağımızı haber verdik. Daha ilk kelimelerden başlayarak herkesi bir ürperiş sardı. Çoğunun gözlerinin kıyılarında iri yaş taneleri vardı. Hepsi bir bunaltı ve coşku karışımıyla burada geçen işitilmedik şeyi, adaleti elde etmek için çürümüş çevresinin üstünden halkların babacığına bu görülmemiş hitap etme cüretini hissediyordu. Umut ve birdenbire yaralanmaz bir kuvvet meydana getirme duygusu onları ayağa kaldırıyordu. Herkes soluğunu tutarken gapon kağıtlarını kapladı, isteklerinin anlamını ve kapsamını yorumladı. Sosyalizme doğru giden anayasalı bir monarşiydi bunlar. Sonra şunu ekledi. Umalım ki arkadaşlar, umalım ki kardeşler, Çar bizi kabul edecektir, bizi dinleyecektir ve yasal isteklerimizi yerine getirecektir. Fakat kardeşlerim, eğer Çar bizi kabul etmek yerine bize tüfeklerle ve kılıçlarla karşı koyarsa, o zaman kardeşlerim vah haline, o zaman artık Çarımız yoktur, o zaman ebediyen lanet olsun ona, ona ve bütün hanedanına. Ant içiniz siz hepiniz arkadaşlar, kardeşler, basit vatandaşlar, o zaman ihaneti asla unutmayacağınıza ant içiniz. O zaman her şeyi göze alıp haini yere yıkacağınıza ant içiniz. Ben Papaz George Gapon, Tanrı'nın dileğiyle sizi çara edilen yeminden kurtarıyorum ve onu yok edecek kimseyi önceden kutsuyorum. Çünkü o zaman artık çar olmayacaktır.
Dinleyicilerin arasında boğuk bir homurdanma dolaştı.
Beni izlemeye and içiniz, yakınlarınızın çocuklarınızın başı üzerine and içiniz.
Evet peder, evet, çocuklarımızın başı üzerine and içiyoruz.
Gapon kürsüden indi. Bir itişip kakışma oldu. Herkes paltosunun kollarını öpmek ya da bir parçasına dokunmak istiyordu. Özel koruyucuları omuz vuruşlarla onu kurtardılar. Salona yığılmış olan 1000 kadar insan çıkış yerine doğru akın etti ve onların yerini hemen caddede tepinen başkaları aldı. Yardımcılarından biri yeni bir oturuma başlarken kendisi şehrin başka bir semtinde bulunan başka bir bölüme doğru atılıyordu. Bütün St. Petersburg halkı bu yiğitlik hareketine katılmışa benziyordu. Onun arkasında yürüyenler artık sadece bölümlerin 30 bin işçisi değildi. Bütün dış semtler baş kaldırmış öfkelenmişti. Çünkü Japonlara karşı savaşta Mançurya'daki askeri felaketler açlık getirmişlerdi. Çünkü donanma yok edilmiş ve Port Arthur teslim olmuştu. Çünkü Smirnov, Pulilov fabrikalarının müdürü, ücret artışı isteklerine karşılık olarak 4 arkadaşa yol vermişti. Çünkü Smirnov onların tekrar işe alınmasını yalvarmaya gelen delegeleri kapı dışarı etmişti. Çünkü Gapon'la görüşen General Fulon bu kez araya girmeyi reddetmişti. Çünkü artık dayanamıyorlardı. Olmaz bir yoksulluk içinde yaşıyorlardı. Kendilerini dinletme çabaları boşuna oluyordu. Ve herkes başta Gapon başarılarıyla taçlanacaklarını kurmuştu. Hayal kırıklığından amansız bir kızgınlık doğdu. Şimdiden Finlandiya valisi öldürülmüştü. İçişleri Bakanı Plehve bir bombayla delik deşik edilmişti. Büyük Dük Alexis Michel tiyatrosunda ıslıklanmıştı. Az önce Neva Irmağı'nın sularının geleneksel kutsanması sırasında kışlık sarayın önüne yerleştirilmiş muhafız piyadesinin birinci bataryasından bir top imparatorluk pencerelerine kuru sıkı değil dolu ateş etmişti. Hayli öncü belirtilerdi bunlar. Sonra bir gün bu işçiler Gapon'u bulmaya geliyorlar. Peder diyorlar ona, işçi birliği bize yardım etmelidir. Bu kez bize yapılan açık hakareti geçip gitmeye bırakamayız. İşi durdurmak istiyoruz, bize yardım edin. Ne yapabilir? Onları sakin olmaya çağırmak, bu maskesini düşürmek ve bütün dinleyicilerini yitirmek olur. Şimdi gerilim pek kuvvetlidir. Kaçmak ya da Okrana'nın hoşnutsuzluğu pahasına onlarla yürümek gerekir. Fakat kaçarsa başka bir yandan kendisine verilmiş olan görevi boş bırakır. Yürekten proletarya iledir. Ayrıca polisin yeni yöneticileri onun konuşulması gereken dil kullanmayı bilemediler. Tereddüt etmiyor ve sendikalıların baskısı altında grev emri veriyor. Grev 14 Ocak'ta başlıyor ve hemen fabrikadan atölyeye bütün girişimler üzerine yayılıyor. Fransız-Rus şantiyelerine, Semirakov atölyelerine, sonra Baltık şantiyelerine, Neva'dakilere, Stiglitz fabrikalarına varıyor. Kaygılandırıcı bir genel grev genişliyor. Gapon mitingden toplantıya koşuyor, kendi güzel konuşma yeteneğine ve onu karşılayan alkışlara kapılıyor.
İki gün geçince, 3 hafta önce boşuna arabuluculuk istemiş oldu. General Fulon onu çağırıyor. Fulon besbelli dürüst bir askerdir. Fakat özellikle politikanın inceliklerinden hiçbir şey anlamayan dürüst bir adamdır.
Ne var diye gürlüyor. İhtilal mi hazırlanıyor Gapon?
Bir manda kızgınlığıyla soluyor. Papaz fırtınayı geçmeye bırakıyor. Sonra uzun uzun açıklama yapıyor. Hayır, ne o ne işçiler çarı devirmek niyetindeler. Aksine en son başvurma olarak ona saygılıca hitap etmek istiyorlar. Fulon biraz yatışıyor.
Ben bir askerim diye bitiriyor homurdanarak. Bütün bu şeyler beni aşıyor. Bana ihtilal hazırlığınızı söylediler. Siz tam aksini söylüyorsunuz. Gerçek nerede? Hiçbir şey bilmiyorum. Kutsal İncil üzerine çara karşı yürümeyeceğinize bana yemin ediniz. Size inanacağım.
Gapon yemin ediyor. Fulon onun iyi niyetinden kuşkulanmıyor. Bu mevkiine mal olacaktır. Sonra da grevcilerin hak isteklerini düşündükleri an geliyor. Onları nasıl göstermeli? Kime? Birden fikir fışkırıyor. Doğrudan doğruya çara hitap etmek gerek. Ne tarzda? Ona dilekçe vermeye delegeler gönderilecek. Teklifi candan bir alkışla selamlanıyor.
Peder, sen ki bizden daha iyi biliyorsun. Sen ki konuşmayı biliyorsun. Bizim sözcümüz olacaksın. Dilekçemizi kaleme alacaksın ve onu çara sunacaksın. Seni alay halinde izleyeceğiz.
Gapon'da biraz iç tedirginliğinden sonra bir metin taslağı yazmaya girişiyor. İşçiler kendilerini çarın önüne götürmek için onu seçmişlerdir. İktidarın yanında yoksulluğun iyilik dileyicisi olacaktır. Bu mesihvari rolün görünüşü romantik olan ruhunu yakıyor. O zaman çevresindeki sosyalist ihtilalciler araya giriyorlar. İçlerinde heyecanını yarıda kesmek için mühendis Rutenberg de vardır.
Yazdığın şey budalaca diyorlar ona. Söylevinin içinde hiçbir program, hiçbir yapıcı ideoloji yok. İktidarın önünde diz çöküyorsun. Ama ne bekliyorsun? Ayrıcalıklarından, kendiliğinden vazgeçmesini mi? İhtilalci tezleri inceleme yokluğundan felakete gidiyorsun.
Şaşıran, her yandan sıkıştırılan Gapon araştırıyor. Çok geçmeden kandırılıyor. Tartışmalar sonunda ortak bir tasarı hazırlanıyor. Kesin yazıma temel işi görecektir. Saygılı sözlere bürünmüş olarak bireysel özgürlüklere, eğitime, hükümet biçimine, ücretlere, çalışma zamanına, sosyal sigortalara, sendikacılığın tanınmasına ilişkin somut, kesin ve gerçekten ihtilalci önermeler alıyor içine.
14. ayrımın sonu. Sayfa 176.